Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı karilerden Alak suresinin 1 ila 14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise O, muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27'de 1401, Hicri Gameri 24, Cemadüsani 1444 ve Miladi Takvimle 17 Ocak 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve Yaratılışın Gerçeği isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Mühsen Feriben sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian Türkiye'ye gidiyor. İran İstihbarat Bakanı, İran halkının uyanıklığı sayesinde düşmanın küresel medya savaşı yenilgiye uğradı dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Batı'da insan haklarını savunduklarını iddia edenlerin yaygarasının yasalardan kaçışlarının göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye, Rus tahılı yoksun Afrika ülkelerine ücretsiz olarak göndermeye devam edeceği vaadinde bulundu. Ve Türkiye ordusu Suriye'deki yasa dışı varlığını sürdürüyor. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada önümüzdeki salı günü Emir Abdullahian ile görüşeceğini bildirmişti. Çavuşoğlu ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in de önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etme ihtimalini söylemişti. Sputnik'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da dayandırdığı haberde de İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarının 17 Ocak'ta Moskova'da görüşeceği açıklanmıştı.
İran İstihbarat Bakanı, düşmanın küresel bir medya savaşıyla İran halkının direnişini kırmaya çalıştığına işaretle halkın, yetkililerinin işbirliği ve İslam İnkılabı rehberinin hikmetli tedbirleriyle düşmanın yenildiğini ifade etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hüccetül İslam Seyyid İsmail Hatip, İran İslam İnkılabı boyunca düşman hep İslam Cumhuriyeti nizamına ve halkına karşı komplo kurmaya çalıştı. En başından beri Amerika'nın amacı İran İslam İnkılabı'nı devirmekte dedi. Bakan İsmail Hatip sözlerinin devamında şunları kaydetti. Bu yolda düşman İran halkını ve İslami nizamı vurmak için yaptırımları, nüfuzu, azami baskıyı, insan hakları bahanelerini, medya araçlarını ve askeri, siyasi ve ekonomik ittifaklardan yararlandı. Ancak halk arasında yerleri olmadığı ve başarısızlıkla karşı karşıya kaldıkları onlara defalarca kanıtlanmış oldu.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutan Yardımcısı son sıralarda ülkede yaşanan olaylarda 60 şehit ve 5000'den fazla yaralıyı düşmanların fitnesinin bir sonucu olarak değerlendirdi. Son zamanlarda İran'da Mehsa Emini'nin ölümü bahanesiyle huzursuzlukların çıkması, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarının bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine karışmak için bir fırsat olarak kullanmasına ve mümkün olduğu kadar daha fazla kargaşayı kışkırtmasına sebep oldu. General Ali Fedevi ülkede düşmanın sağır edici seslerine bir an bile alınmayan ve son fitnelere katılmayan şehirlerimiz ve ilçelerimiz olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre General Fedevi şehitlerin hatırası bu ülkede yaşandıkça halk dirayetle vilayetin yanında yer alıp tüm gücüyle vatanını savundukça düşmanın bütün oyunları boşa çıkacaktır diye kaydetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İngiltere rejimini yaygarası ve Londra'ya destek veren insan haklarını savunduklarını iddia eden bazılarının eylemini onların yasalardan kaçtıklarının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Ars Haber Ajansı'nın verdiği haberi göre Nasır Kenani, pazartesi akşam İngiliz casusu Ali Rıza Ekber'in idam edilmesi ve bu infaz cezasına İngiliz hükümetin tepkisi, bunun yanı sıra İngiliz Dışişleri Bakanı'nın mecliste İran karşıtı açıklamaların ardından şöyle bir tweet paylaştı. İngiltere'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine saldırma eylemi İran istihbaratından ve yargısından kesin bir yanıtla karşı karşıya kaldı. Londra'ya destek veren insan haklarını savunduklarını iddia eden bazılarının eylemi onların yasalardan kaçtıklarının bir göstergesidir. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü başka bir tweette ise şunları yazdı. Kraliyet ailesinin bir üyesinin 25 masum insanın katledilmesini bir satranç taşının yerinden oynaması olarak gördüğü ve bundan utanmadığı, İngiliz rejimi ve bu savaş cinayetini görmezden gelenler insan hakları konusunda başkalarına ve az verecek niteliklere sahip değiller.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, pazartesi akşamı Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın İran İslam Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirliği arasındaki ilişkiler konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Seung-yeol, Birleşik Arap Emirliği'ndeki Güney Kore askerlerini ziyaret ederken İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde açıklamalarda bulundu. Güney Kore Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirliği'nin düşmanı İran, onların ise düşmanlarının Kuzey Kore olduğunu iddia ederek Birleşik Arap Emirliği ile benzer bir durumdayız dedi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani, Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirliği'ndeki açıklamaları hususundaki bu Koreli yetkiliden öne sürülen ifadeler İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirliği de dahil olmak üzere Fars Körfezi ülkeleri ile olan tarihi ve dostane ilişkileri ve bu alandaki çok hızlı ve olumlu gelişmeler hakkında tam bir bilgi eksikliği içinde olduklarını göstermektedir dedi. Kenani bu ülkenin son dönemdeki tutumlarını ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın İran-Birleşik Arap Emirliği ilişkilerine ilişkin diplomatik geçerliliği en az olan açıklamalarını ciddi bir şekilde takip etmekte ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konu hakkında açıklama beklediklerine vurgu yaptı.
Petrol, gaz ve petrokimya ürünleri ihracatçıları Birliği Sözcüsü İran'ın petrol ihracatındaki artışı duyurdu. Seyyid Hamid Hüseyin, İran'ın petrol ihracatı 2022 yılının son aylarında artarak petrol ihracatının büyük bölümü Venezuela ve Çin'e yapılmıştır açıklamasında bulundu. İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçılar Birliği Sözcüsü İrib Goftegu radyosuna verdiği demecinde şunları söyledi. İran'ın ihracatındaki artış dünya genelinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra Rusya'nın batı ile yaşadığı sorunlar ve Rus ham petrolünün ihracında ortaya çıkan sorunlarla da bağlantılı. Hüseyin ayrıca Venezuela ile bir takım anlaşmalar yaptıklarını, rafinerileri devraldıklarını ve orada İran'ın ihraç ettiği petrolü rafine ettiklerini de sözlerine ekledi.
İran'ın Batı Azerbaycan ilinde bulunan Maku Serbest Bölge Kurumu Başkanı, Maku Serbest Bölgesi turizm ve yatırım alanında güvenliği yüksek en cazip bölgelerden biridir dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hüseyin Gerusi, Maku Serbest Bölgesi en iyi alışveriş turizm merkezlerinden biri olup Türkiye'deki Van ve komşu ülkelerin sınır illerine alternatif olarak değerlendirilebilir. Bu alan sağlık turizmi, eğitim turizmi ve tarihi eser ve kültürel miras turizmini ticarileştirme kabiliyetine sahiptir açıklamasında bulundu. 500 bin hektar alana sahip Maku Serbest Ticaret Bölgesi dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olup Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 140 kilometre ortak su sınırı ve Türkiye ile 130 kilometre su ve kara sınırına sahiptir. Maku Serbest Ticaret Bölgesi dünyanın önemli ticaret koridorlarının güzergahında yer almakta ve Bazergan Gümrüğü'nün varlığı İran ile Türkiye arasındaki en büyük kara sınırı olarak Avrupa'dan İran'a ve İran'dan Avrupa'ya mal geçişi için bir geçit görevi yapıyor.
Türkiye, Rus tahılını yoksul Afrika ülkelerine ücretsiz olarak göndermeye devam edeceği vaadinde bulundu. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'nın tarım ürünlerini yoksun Afrika ülkelerine ücretsiz tedarik programını ciddi şekilde takip ettiğini söyledi. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Erdoğan, bu yılki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayı olarak kamuoyu nezdinde iyi bir konumda değil ve seçmeni etkilemek için her türlü çabadan vazgeçmiyor. Eleştirmenler tarafından daha fazla oy kazanmak için Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarılarını abartmakla suçlanan Erdoğan, Türkiye'nin çabaları sayesinde bir tahıl koridoru oluşturma sorununun çözüldüğünü sözlerine ekledi ve bugüne kadar tarım ürünlerinin %44'ü Karadeniz koridorundan Avrupa'ya ve %14'ü ise Afrika'ya gönderildiğinin altını çizdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı hala Amerikan F-16 savaş uçağı alma ümidi içinde. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün pazartesi günü Çavuşoğlu yakın gelecekte Amerika'ya gideceğine işaretle Amerika'dan F-16 savaş uçakları ve parçalarının satın alınmasından ümidini dile getirerek bu hafta Amerika'ya yapacağı gezide Amerika'dan F-16 alınması konusunu bu ülkenin yetkilileriyle istişare edeceğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı ziyaretinin kesin tarihini belirtmeden bu hafta içinde Washington'a gideceğini bildirdi. 40 adet F-16 uçağı satın almak isteyen Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bu konuyu görüşmek üzere yaklaşık 3 ay önce Washington'a askeri bir heyet gönderdi. 2 gün önce Wall Street Journal gazetesi Amerika yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre bu ülkenin F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını Ankara'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma anlaşmasına tabi olması şartına bağladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Ankara ile Atina arasındaki gergin ilişkiler ilişkin tutum değişikliğini eleştirdi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın Türkiye ve Yunanistan arasında gözettiği dengeyi bozmaya başladığını belirterek, Amerika gibi bir müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Misera Torkoviç ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile 18 Ocak'ta Washington'da yapacağı görüşmede stratejik mekanizma toplantısının bakanlar düzeyinde ikinci toplantısını gerçekleştireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Blinken ile çarşamba günü gündemlerini belirledikleri konuları değerlendireceğini vurguladı. Yunanistan'a F-35 verilmesine ilişkin medyadaki haberlere de değinen Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı. Amerika'nın bir denge politikası vardı. Kıbrıs'ta da Türk ve Rum kesimleri arasındaki denge bozulmaya başladı. Amerika gibi müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor diye konuştu.
Türkiye ordusunun Suriye'deki yasa dışı varlığının devam etmesi yönünde haberler gelmeye devam ediyor. Türk askeri operasyonları Suriye'de devam ederken Türkiye'nin iktidar partisi bu ülkeye yönelik işgal suçlamasını reddetti. Şafak'ın haber ajansının bildirdiğine göre AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün Şam'ın Türk ordusunun işgaline son verilmesi için Ankara'ya defalarca yaptığı çağrıya yanıt olarak Türkiye Suriye'de işgalci güç değil iddiasında bulundu. Çelik açıklamasının devamında şöyle konuştu. Suriye'ye yönelik ilk ve en gerçek tehdit terör örgütleridir. Türkiye değil. Başından beri Suriye topraklarının bütünlüğüne ve sağlığına saygı duyduk. AK Parti sözcüsü Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları görüşmesini gerekli şartların tamamlanmasına bağlı olduğunu ve her an yapılabileceğini de sözlerine ekledi. Çelik yakın gelecekte Türk ve Suriyeli yetkililerin görüşmesine olan güvenini dile getirdi ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Şam'da yaptığı son görüşmede Suriye'de Ankara destekli milislerin varlığına işaretle Türkiye ile müzakereyi işgalin sona erdirilmesi ve bu ülkenin terörist milis gruplara verdiği desteğin kesilmesi şartına bağladı.
Şam, Amerikan hükümetinin Suriye'deki sağlık sektörüne yönelik uyguladığı yeni zorlayıcı önlemleri kınadı. Middle East'in raporuna göre Suriye Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiride Suriye, Amerika Hükümeti ve Amerika Ticaret Bakanlığı'nın sözde Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarafından bu ülkedeki sağlık sektörünün yeniden hedef alınmasını şiddetle kınıyor ifadelerine yer verildi.
Filistinliler, Siyonist Rejim İç Güvenlik Bakanlığı'nın Filistin bayrakları ile ilgili direktifine tepki olarak 40 bin Filistin bayrağını dalgalandıracaklar. Geçtiğimiz günlerde Siyonist Rejim'in aşırılık yanlısı İç Güvenlik Bakanı Itmar Ben-Gvir, Siyonist askerlere işgal altındaki topraklarda halka açık yerlerden Filistin bayraklarını toplama talimatı verdi. El Meadin kanalının dünkü raporuna göre Filistin kimliğini vurgulamak ve işgalcilerin kararlarına ve bu kimliği yok etme çabalarına meydan okumak için Filistinliler önümüzdeki Perşembe günü Filistin semalarına 40 bin bayrağı dalgalandırmaya hazırlanıyor.
Siyonist rejimin bazı bilim adamları demir kubbe sistemi ve diğer hava savunma sistemleriyle çalışan askerlerin diğerlerinden çok daha fazla kanser riskine yakalandığını söylüyor.
Bahreyn'de 160'dan fazla düşünce mahkumu Ali Halife cezaevlerindeki kötü koşullardan şikayetçi oldu. Maname Post'un pazartesi günkü raporuna göre Joe Merkez cezaevinin 10 numaralı binasında bulunan 160'dan fazla siyasi tutuklu bu ülkenin yetkililerine hitaben yazdığı bir mektupta bu cezaevlerindeki sorunlardan ve kötü koşullardan şikayetçi oldukları bildirildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü pazartesi günü yaptığı açıklamada geçen yıl dünya çapında 86 gazetecinin öldürüldüğünü ve bu sayının 2021'den %50 daha fazla olduğunu duyurdu. Yeni haber ajansının bildirdiğine göre UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, gazeteci cinayetlerini birkaç yıl üst üste azalma görmesi ardından 2022'de bu olaylardaki keskin artış endişe verici diye kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz Fransa'nın Amerika'nın casusluğu hususundaki uyarıları etrafında. Fransız Siber Savunma Komutanlığı Başkanı General Aymeric Bonmaison, Avrupa ülkelerini Amerika Siber Savunma Komutanlığı'nın bu ülkelerin ağlığını izlemesi halinde Washington tarafından bilgi topluma riskiyle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı. Fransız yetkili Avrupa ülkeleri Washington'un siber savunma ekiplerinin bu ağları izlemesine izin verirse kendilerine karşı Amerikan casusu riskini kabul ettikleri anlamına gelir vurgusunda bulundu. Amerik von Mason, Amerikan siber savunma küplerinin Avrupalılarındaki artan faaliyetinin bazı önemli soruları gündeme getirdiğine inanıyor. Fransa'nın siber savunmasından sorumlu general, geçen ay Fransa Ulusal Meclisi'nin savunma komitesiyle yaptığı basına kapalı bir toplantıda Amerikan operasyonlarını nispeten agresif olarak nitelendirdi. Bu endişe Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları göz önünde bulundurarak siber güçlerin ülke dışına konuşlandırmasını güçlendirme planını uygulamaya koyması sırasında dile getirildi. Amerika Siber Komutanlığı'nın açıklamasına göre Washington'un ortak ülkeleri bu komutanlıktan kendi ekiplerinin ev sahibi ülkenin ağında cephe hattı av operasyonları adı verilen tam savunma operasyonları gerçekleştirmesini talep edebilir. Komutanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Amerika Siber Komutanlığı, Ağustos 2022'ye kadar aralarında Estonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 18 Avrupa ülkesinde bu türden 35 operasyon gerçekleştirdi. Amerika Siber Komutanlığı Kasım 2022'de Ukrayna'nın sözde kalleş faaliyetleri takip etmesine yardımcı olmak için bugüne kadarki en büyük av operasyonunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Artık Avrupa ülkelerinin resmi izniyle Amerika Siber Komutanlığı talepte bulunan ülkenin siber ağlarında bulunan gizli bilgilere kolaylıkla erişebilmekte ve bu husus Washington'un çok çeşitli bilgilere erişim sağlama riskini büyük ölçüde arttırmaktadır. Böylece Avrupa ülkeleri hedef ülkeler haline de gelebilir. Doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük siber güçlerinden biri olarak kabul edilir ve sabotaj ve toplama amacıyla diğer ülkelerin hükümetlerine ve askeri ağlarına elektronik dinleme ve sızma da dahil olmak üzere imkanlar yerleştirebilir. Nitekim Amerika ortakları olsa bile diğer ülkelerden siber casusluk alanında uzun bir geçmişe sahiptir. Bu bağlamda Danimarka Radyo ve Televizyon Kanalı bir raporda Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Almanya dönem şansölyesi Angela Merkel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve diğer üst düzey Avrupalı yetkililer hakkında casusluk yaptığını ortaya çıkardı. Bunun ise Danimarka iletişim bağları aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika İstihbarat Teşkilatı'nın Washington'un Avrupalı müttefikleri hakkında casusluk yaptığının ifşa edilmesi Amerika'nın ortaklarına bile güvenmediğini, aynı zamanda önemli Avrupa ülkelerinin liderlerinin ve yetkililerinin konuşmalarının, planlarının ve hedeflerinin ayrıntılarını telefon dinleme yoluyla her zaman öğrenmeye çalıştığını gösteriyor. Aslında Amerikan elektronik ve telefon casusluğu hakkında bilgi sahibi olmak istediyse her zaman ayan beyan ortaya çıkan bir meseledir. Danimarka medyasındaki ifşa edilen bu haber Almanya'nın müttefiki ve yakın komşusu tarafından hedef alındığını Danimarka'nın istihbarat teşkilatının bir Amerikan istihbarat teşkilatı ile işbirliği içinde olduğunu dönemin şansölyesini ve Almanya Cumhurbaşkanı'na telefon dinleme ve casusluk için çalıştığını ortaya çıkardı. Bu arada ne Merkel ne de Steinmeier Danimarka İstihbarat Teşkilatı'nın casusluk operasyonu hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildi. Amerika'nın müttefikleri hakkında casusluk yaptığının ifşası ilk olarak 2013'te ortaya çıktı. Ancak şimdi daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Bu yıl ilk kez Amerika Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın eski bir çalışanı olan Edward Snowden, İstihbarat Teşkilatı'nın Amerikan halkının yanı sıra Avrupa ülkeleri vatandaşları ve onların vatandaşları üzerindeki geniş casusluk çalışmalarını ifşa etti. Liderler ve yetkililerin de bunun dışında olmadığını belirtti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın dünyanın 30 ülkesindeki 336 biyolojik laboratuvarı başlığı altında. Amerikan makamları açık ve net bir şekilde dünyanın 30 ülkesinde 336 biyolojik laboratuvara sahip olduklarını itiraf etseler de gözlemciler açısından bu rakamlar gerçekleri saptırmak içindir ve laboratuvar sayıları bu açıklanan rakamların çok üstündedir. Bulaşıcı hastalıklar geçtiğimiz yüzyıllarda birçok insanı öldürdü. Bu ölümlerin on binlercesi virüslerin kasıtlı olarak yayılmasından ve insanlar tarafından biyolojik zehirler yaratılmasından kaynaklandı. Biyolojik silahların yaratılmasının zirvesi ise İkinci Dünya Savaşı dönemiyle ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri 1918'de düşmanlarına karşı biyolojik ilaçlar ve zehirler kullanmaya başladı. Ancak 1942'de yeni ve ciddi biyolojik silah üretim programına başladı. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca dünyada nükleer silah kullanan tek ülkedir ve Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki adlı iki şehrinde nükleer bombaların patlaması Amerika Birleşik Devletleri rakiplerine karşı hiçbir manevi hak ilkesine bağlı kalmadığını göstermiştir. Ayrıca bu ülkenin 1950'den 1953'e kadar Kore Savaşı'nda biyolojik silah kullandığı 15 Eylül 1952'de birçok önde gelen Fransız doktor ve İngiliz biyokimyacı tarafından doğrulandı. Ayrıca John Haldane ve Bruce Cummings gibi tarihçiler Kore ve Bilinmeyen Savaş adlı kitapta Amerika'nın biyolojik silah kullandığından bahsetmişlerdi. 1971'de Küba'da Afrika domuz vebasının yaygın bir şekilde patlak vermesinden sonra aralarında Fidel Castro'nun da bulunduğu Küba dahil kimi ülke yetkilileri krizden Amerika'yı sorumlu tuttular ve ülkeyi Küba halkına karşı biyolojik silah kullanmakla suçladılar. 1960 ve 1968 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'ndaki çatışmanın ortasında bu ülkeye karşı biyolojik silahlar ve viral ajanlar kullandı.
Ünlü Global Times dergisine göre Amerika bu proje çerçevesinde Ukrayna ve Gürcistan dahil olmak üzere 30 ülke ve bölgede 336 biyolojik laboratuvar kurmuştur. Birçok Amerikan biyolojik merkezi dünyada gizli kalsa da bir kısmı Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan, Afrika'da bulunmaktadır. Ayrıca Kenya, Nijerya, Tanzanya, Liberya, Sierra Leone ve Mısır, Güney Kore, Kolombiya, Senegal ve Endonezya'da laboratuvarların olduğu bilinmektedir. Rusya ve Çin sınırında ise 60 Amerikan biyolojik laboratuvarı bulunuyor ve Amerikalı yetkililerin iddialarına göre bu ülkenin Ukrayna'da 26 biyolojik laboratuvarı bulunuyor. Diğer şüpheli Amerika merkezi Senegal, Uganda, Kenya, Tanzanya, Liberya, Sierra Leone, Mısır, Gine, Kamerun, Fildişi Sahili, Kolombiya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Siyonist Rejim, İsrail, Irak, Laos, Vietnam, Pakistan, Tayland, Kamboçya, Filipinler'de bulunuyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27'de 1401 Hicri Kameri 24 Cemadül Sani 1444 ve miladi 17 Ocak 2023 Salı. ...67 yıl önce bugün Hicri Şems'i 27'de 1334'te İran'da mücadeleci din alimi Nevav Safevi... ...üç mücadeleci arkadaşıyla birlikte Şah rejiminin askeri mahkemesinde göstermelik bir yargılama sonucu idama mahkum edildi ve nihayet şehit düştü. İslam Fedailleri Cemiyeti lideri olan Nambal Safevi, Hicri Şems'i 1305'te dindar bir ailede dünya geldi. Gençliğinde Irak'ın Necef-i Eşref Dini İlimler Medresesi'ne giden Safevi, tahsilini bitirdikten sonra İran'a geri döndü. Nabav Safevi Şah rejiminin işlediği cinayetlerden haberdardı ve bu yüzden bu despot rejime karşı mücadelesini sürdürdü. Nihayet Şah piyonlarınca tutuklandı ve bugün üç arkadaşı olan Tahmasbi, Zolgadr ve Vahide ile birlikte kurşuna dizildiler ve Allah'ın rahmetine kavuştular. On yıl önce bugün Hicri Şems'i 27 de 1391'de İran musikisinin üstadı Muhammed Biglerpul vefat etti. Muhammed Biglerpul Hicri Şems'i 1324'te Tahran'da dünya geldi. 4 yaşında babasından violon öğrendi ve 6 yaşında musiki meslek lisesine girdi. Biglerpul müzik lisansını müzik alanında mükemmel bir dereceyle aldı. Ardından İngiltere'ye giderek beste ve orkestra şefliği alanında çalışmalarına devam etti ve 4 yıl sonra mezun olduktan sonra İran'a geri döndü. Bu sanatçı 1240'dan fazla müzik besteleyen İran'ın en aktif bestecilerinden biriydi. Biglerpul, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk marşının bestecisiydi. İnkılap, İran ve Hazreti Muhammed senfonileri Biglerpul'un eserleri arasındadır. Otuz yıl önce bugün 24 Cemadü's-Sani 1414'te İranlı büyük alim Ayetullah Seyyid Muhammed Reza Golpaygani vefat etti. Ayetullah Golpaygani, Kum Dini İlimler Merkezi açıldıktan sonra bu kente hicret etti ve Ayetullah Hayri Yezdi vefat ettikten sonra yerine fıkıh ve usul derslerini vermeye başladı. Ayetullah Golpaygani İmam Hümeyni'nin en büyük destekçilerinden biriydi ve imamın rehlet etmesinin ardından Şii Müslümanların en büyük taklit mercilerinden biri oldu. 96 yaşında vefat eden Ayetullah Golpaygani, Hazreti Masuma Türbesi'nin civarında defnedildi. ...828 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 24 Cemadü's-Sani 616'da ünlü Arap edip ve şair Ebu Zekeriya lakaplı Yahya bin Kasım Sahlabi vefat etti. Edebiyat biliminin yanı sıra fıkıh ve lügat ve Kur'an tefsiri bilimlerinde kendi döneminin önde gelen alimlerinden sayılan Kasım yıllarca Bağdat kentindeki Nizamiye Medresesi'nde ders verirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Derin yoksulluğu fırsata çeviren AKP iktidarı çocuklardan ucuz iş gücü ordusu yarattı.
Yeni Asya.
Demokrasi için demokrat medya şart.
Yeni Çağ.
Bir ittifakı şok edecek sonuç son ankette ortaya çıktı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Müzik.
Taha Akyol 15 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde "Ey Gayrimilliler" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en başarılı olduğu alan hangisidir? Eğitim ve kültürde başarısızlığını kendisi birkaç defa ifade etmişti. Ekonomide ilk 10 yıl tartışmasız başarılıdır. Zira reform edilmiş bir ekonomi devralmış ve Avrupa Birliği sürecinin büyük katkısı olmuştu. Ekonominin dizginlerini tamamen kendi eline aldı. Son 6-7 yılda kişi başına gelirde 10 yıl geriye düştük. Hukuk devleti kıstaslarında en aşağılarda dolaşıyoruz. İsraf, yolsuzluk suçlamalarına rağmen geneli itibariyle altyapıda başarılı olduğunu söylemek lazım diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ama Erdoğan'ın en başarılı olduğu alan kitlelerle duygudaşlık kurabilmesi ve bunu propagandaya tahvil becerisidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde dış ticaret rakamlarını açıklarken ihracatta rekor kırdığımızı söyledi. İhracatımız %12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğru. Ama ihracatımız evet %12.9 artarken ithalatımız %34.3 oranında artarak 364.4 milyar dolara fırlamıştı. Dış açık ise 110.2 milyar dolara çıkmıştı. Erdoğan bunları ağzına almadı. Propaganda tekniği olarak iyi söyleyip kötüyü örtmenin çok ötesinde bir sorun var burada. İhracat ve ithalat rakamları, Çin böyle kalkındı diyerek ilan edilen ve Türkiye ekonomi modeli diye de yerli ve milli bir etiket yapıştırılan modelin iflasını yansıtmaktadır. Çünkü Erdoğan'ın anlatımıyla bu modelin asli amacı dış ticaret fazlası verilmesiydi. Çin de böyle büyümüştü. 6 aylık bir süreç öngörüyoruz. Zor olanı seçtik ama 4-5 aya toparlanacağız. 6 ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz. Vatandaş da bunu hissedecek. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Demek ki 2022'de meyveleri toplamak, 2023 seçimlerine bolluk içinde girmek tasarlanmıştı. 2022 yılında Türkiye ihracatını %12.9 ama ithalatını %34.3 artırarak dış ticaret açığını patlatırken Çin ihracatını %7 ama ithalatını sadece %1 artırarak dış ticaret fazlası kazanmaya devam etmişti. Çin modelini basit bir ihracat fazlası sanmak yanlıştı. Fakat IMF'ye gidilirse IMF hortumların kesilmesi, varlık fonu deliğinin kapatılması, Merkez Bankası bağımsızlığı, ihale yasasını şeffaflaştırması ve kemer sıkılması gibi şartlar koşacaktı. Bu Erdoğan'ın elindeki gücün ilgili bölümlerini kurumlara devretmesi demekti. IMF'ye gitmeden de bu yapısal kurumsal reformlarla Türkiye düze çıkabilirdi. Erdoğan, Naci Ağbağ ve Lütfü Elvan döneminde buna acı ilaç demişti. Hem kurumların güçlenmesini hem acı ilacın oy kaybını göze alamadılar. Her şey oy için değil mi zaten? Rasyonel ekonomiyi savunanlara mandacı iktisatçılar dediler. Çin böyle kalkındı diye ifade edilen 4-5 ayda toparlanma hayali cazip geldi. Yerli ve milli diye de etiket yapıştırdılar. Reform yerine popülizm demektir bu. Şimdi de seçim için ona buna karşılıksız müjdeler dağıtılıyor. Netice, vatandaşların bankalara olan borcu 2022 yılının son haftasında 41 milyar lira daha artarak yıl sonu itibariyle 1 trilyon 574 milyar liraya yükseldi.
Thank you.
Mehmet Kara 15 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Duy'da inanma, basın daha hürmüş başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü son yıllarda olduğu gibi yine gazetelerin hem ekonomik hem de iktidarın medyaya yönelik bakışı yüzünden buruk kutlandı. Ekonomik nedenlerle kapanan gazeteler, kararan ekranlar, binlerce işsiz gazeteci. Akreditasyon ayıbından tutun da basın ilan kurumunun bazı gazetelere uyguladığı ilan kesme cezası ya da sınırsız olarak ilan kesme cezası vermesine, RETÜK'ün muhalif diye tarif edilen televizyonlara ağır cezalar vermesinden, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bazı gazetecilerin haksız ve hukuksuz basın kartını yenilememesine kadar gazeteciler birçok meseleyle karşı karşıya diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Basın kartı yenilenmeyen gazetecilerin sayısı binlerle ifade edilirken 4 yıla yakından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sürekli basın kartları dahil gazetecilerin basın kartlarını yenilemiyor. Medyanın örgütlü olduğu onlarca dernek içinde üyelerinin de olduğu basın kartı yenilenmeyen gazetecilerle ilgili kuvvetli bir tepki göstermemeleri, bu hukuksuzluk karşısında sessiz kalmaları da ibret. 2018 Uluslararası Basın Enstitüsü raporuna göre AKP iktidarının medyayı kontrol etme oranı %95 olduğu açıklanmıştı. Şimdi bu rakamın ne kadar olduğu dahi açıklanmıyor. Yapılan araştırmalara göre her 5 vatandaştan 3'ü ülkemizde basın hürriyetinin olmadığını, her 5 vatandaştan 3'ünün medyadaki haberlere güvenmediği ortaya çıkmış olması utanılacak bir durumken ülkeyi yönetenleri hiç mi rahatsız etmiyor? Türkiye haberlere güvenmede 157 ülke arasında ilk yüzde dahi değilken güvenmeme açısından da ikinci sırada. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 153. sırada.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 15 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomi seçime çıkar mı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu sene seçimlerde Cumhur İttifakı kritik eşiktedir. AK Parti kaybederse birden çöker. Çünkü oy verenlerin bir kısmı bütçeden para alıyor. Kamu imkanlarından yararlanıyor. MHP de kalmaz, zira MHP de devlet imkanlarını ve bürokrasiyi paylaşıyor. Bu nedenle hükümet seçim paniği yaşıyor. Kim ne isterse veriyor. Bu da ekonomiyi çıkmaza sokuyor. Kamu bankalarından ucuz kredi, bütçeden para dağıtma, vergi afları karşılıksız talep artışı yaratacaktır diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Talep artışını karşılayacak üretim artışı olmayacak. Çünkü Dünya Bankası 2023 dünya gelişmekte olan ülkeler ortalama büyüme tahminini %3,5 olarak Türkiye %2,7 olarak açıkladı. 2022 Kasım ayı sanayi üretim endeksi önceki yıla göre %1,3 oranında geriledi. 2022 Ekim ayı ciro endeksi %4 iken Kasım ayı ciro endeksi %1,6'ya geriledi. 2022 3. çeyrekte gayri safi sabit yatırımlar %1,3 oranında daraldı. Vatandaşlık karşılığı gayrimenkul alımı dışında doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. 2022 Ocak-Kasım arasında giren doğrudan yabancı yatırım sermayesi yalnızca 1,4 milyar dolar oldu. Bu Türkiye'de bulunan yabancı yatırımların sermaye artışına yetmez. Türkiye'de önceden yatırım yapmış yabancı yatırım sermayesi de satıp çıkıyor. Bu durumda popülizm ile körüklenen talep artışı doğrudan enflasyonu artıracak. İşletmelerin ithal girdi talebini ve tüketicinin ithal tüketim malı talebini artıracak. Enflasyonun yanında döviz ihtiyacı da artacaktır. Öte yandan cari açığın finansmanı ve kısa vadeli dış borçların çevrilmesi için de döviz talebi artacaktır. 2022'de cari açığın %53'ü net hata ve nuksan ile kapatıldı. Bu kadar net hata ve noksan bildiğimiz muhasebe işlemlerinden kaynaklanmaz. Siyasi tartışmalarda hükümet cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumuyor şeklinde iddialar var. Bu durum yabancı sermayeyi ürkütüyor. Ayrıca 2022 Ocak-Kasım arasında 11 ayda portföy yatırımlarında 14,2 milyar dolar çıkış oldu. Son bir ayda yabancılar borsada 925 milyon dolarlık hisse satıp çıktı. Yabancı sermaye çıkışı da dövize talebi artırdı. Borsadan çıkan para da şimdi kısmen dövize yöneldi. Bu durumda kur artışı kaçınılmaz olacaktır. Kur artışı enflasyon yanında dış borçlarda temerrüt riskini de artırıyor. 2023 yılı içinde bankaların ödemesi gereken 53 milyar dolar, özel sektörün ödemesi gereken 62,2 milyar dolar dış borçları var. Kur artışı ile özel sektör ithal girdi temininde zora girerse bankalar da zora girer. Hükümet bu sorunları görmüyor veya görmek istemiyor. Çünkü hükümette her kanat bir çukura oturmuş, kalkmak istemiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Nalan Kılıç isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Hayatımız ötekinin varlığı ile anlam bulur ve onurlu bir yaşamı ancak diğerleriyle kurduğumuz insani ilişkiler sayesinde elde edebiliriz. Ancak bu kendimizden vazgeçmemiz anlamına gelmez. Gelmemeli ve ötekine gösterdiğimiz ihtimamı kendimize de gösterebilmeliyiz. Bedenimizin olduğu gibi ruhumuzun da sevgi ve onay gibi ihtiyaçları vardır. Bunu yok saydığımızda duygularımızla bedenimiz arasındaki dengeyi bozar ve içinden çıkamayacağımız sorunlara maruz kalabiliriz. İhtiyaçlarımızı yok saydığımızda yaşamla kurduğumuz bazı zayıflar ve kendimizden esirgediğimiz güzellikleri çocuklarımıza da veremez hale geliriz. Verdikçe almalıyız, aldıkça vermeliyiz. ve bu dengeyi titizlikle koruyabilmeliyiz. Bu doğal akışı bozduğumuzda her şey yolundaymış gibi görünse de duvar içten içe çöker, nefesimiz kesilir, enerjimiz tükenir ve dalından koparılmış bir yaprağa dönüşürüz.
Evet, ne kadar güzel bir şekilde ifade etmiş değil mi dinleyicimiz? Başka birinin, ötekinin hayatını önemseyerek her şeyden vazgeçmek, kendimizden bile vazgeçmek. Güzel bir konuya değinmiş. İsterseniz evet. Mektup da uzun, ben devam Buyurun. Edeyim. Evet, fedakarlık, merhamet, empati, insanda bulunması gereken değerlerdir. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da bir denge olmalıdır. Sevginin de, merhametin de, empatinin de israfı zarardır. Ve fazladan olan her şey insanın hayatını olumsuz yönde etkiler. Kabul etmeliyiz ki bu hayatın içinde sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz olduğu gibi biz de varız. Ve yakınımızdakilere uzattığımız eli kendimize de uzatmak zorundayız. Başkalarına gösterdiğimiz sevgi, ilgi ve ihtimamı bencilliğe yol açmamak kaydıyla kendimize de göstermeliyiz. Çocuklarımızın haklarını korumak için gösterdiğimiz çabayı kendi haklarımızı korumak için de gösterebilmeliyiz. Kabul etmeliyiz ki bu hayatın içinde biz de varız. Evet, dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Öykü Altan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Camiler tarih boyunca ağır saldırılara maruz kalmış, Müslümanların kaderine ortak olmuştu. Toprakları buram buram şehit kanı kokan ülkemde kalplerimize inşa ettiğimiz camiler ahıra çevrilmiş, yıkılmış, yakılmış, ezansız cemaatsiz bırakılmış ve modern kültüre göre düzenlenerek ıssızlığa terk edilmişti. Siyasi, sosyal ve kültürel sorunların konuşulduğu camilerimizi artık sadece namaz kılmak için kullanıyorduk. Bilindiği üzere Asr-ı Saadet döneminde camiler sosyal hayatın kıyısında değil, tam merkezindeydi ve Müslümanlar namazı eda ettikten sonra ferdi, ailevi ve sosyal sorunlarını burada istişare eder ve çözüme kavuştururlardı. Müslümanlar önemli kararlarını burada alır ve dayanışmaya önem verirlerdi. Modern kültür Müslümanların sadece bakış açılarını değil, bunun yanında yaşadıkları mekanı, camileri, okulları ve sosyal kurumları da büyük oranda dönüştürdü. Oysa bugün camilerde insanların sorunlarını mütalaa edebilecekleri, ihtiyaçlarını dile getirebilecekleri, bilgi hazinelerini geliştirebilecekleri alanlar inşa edilmiş olsaydı, kadınlarımız, erkeklerimiz, çocuklarımız sosyalleşmek için kafelere akın etmezlerdi.
Evet, ne diyelim ki, bu da yine günün sorunlarından bir tanesi gerçekten. İnsan üzülerek yani okuyor. Dinleyicimiz de çok güzel bir konuya burada işaret etmiş. Evet. Keşke sadece namaz kılmak için, ibadet etmek için değil, bunun yanında gerçekten de Müslümanların, insanların maddi, manevi, kültürel bütün sorunlarını çözebilmeleri için de bir imkan oluşmuş olsaydı.
Tabii.
Yani
günümüzde birçok mekanın, birçok şeyin kavramı, kullanımı değişmiş durumda yani.
Maalesef. Yani eğer böyle olsa gerçekten de güzel bir konuya da burada işaret etmiş. Eğer mesela düşünün, insanlar camiye gidiyor. Cuma namazı için, öğlen namazı için, akşam yatsı namazı için. Zaten insanlar orada toplanmışken daha güzel olmaz mı? Orada bir sürü sorunlar da var. Gençlerle ilgili, evet. Ne bileyim, yardımlaşmayla ilgili olabilir, sosyal ilişkilerle, her türlü konuda. Yani böyle olmayınca da insanlar, tabii ki çocuklar kafelere gidecek. Hani ben gitmesin demiyorum. Tabii ki o da yerinde olması yani gerekenmiş. Denge, ama denge kurulmak. Aynen, o denge dengeli çok önemli. Evet, isterseniz devam edelim. Mektup dinleyicimiz devam ediyor. Camilerin kıyısında küçük konferans salonları, insanların çaylarına yudumlayıp sorunlarını tartışabilecekleri kafeteryalar, sanat atölyeleri, kütüphaneler ve kuşları muhafaza eden küçük alanlar inşa edilmiş olsaydı, gençler vaktin çoğunu camide geçirir ve akranları ile burada bir araya gelirlerdi. Fakat ilgili kişi ya da kurumlar camileri sadece namaz kılınan mekanlar olarak görüyor ve buna göre düzenliyorlar. Dinleyicimize teşekkür ediyor, selam ve dualar yolluyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, sırada bir telefon bağlantımız olacak. Hep birlikte dinleyelim.
Ben Oktay Bakım, Erzurum'dan. İlk önce İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Türkiş İrif Radyosu'nda çalışan herkese, özellikle bizlere ilahi ve manevi aşkları tattırdıkları için, severek yaşamayı öğrettikleri için ve sizin değerli programlarınızın zaman zaman sevincini taşıdığım için teşekkür ediyorum.
Dinleyicimize değerli görüşlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Muharrem Kaya isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadeleri yer veriyor. Seçim yaklaştıkça iktidar sözcüleri ve yandaşları, iktidarın verdiği sözleri yerine getiren bir iktidar olduğu tezini sıkça tekrarlamayla başladılar. Hemen hemen her konuşmalarında iktidarın verdiği sözleri yerine getiren bir iktidar olduğu iddiasına yer vererek sokaktaki vatandaşın kafasında böyle bir algı oluşturmanın peşine düştüler. İktidarın verdiği sözü yerine getiren ve ne dediyse onu yapan bir iktidar olduğunu her fırsatta dile getiriyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz ki, ya da görünen köy kılavuz istemez ki. Sokaktaki vatandaş 20 yıldır bu iktidarın icraatları ile yatıp kalkıyor. Hangi sözlerini tuttuğunu, hangilerini tutmadığını yakinen biliyor. Yani iktidar sözcülerinin ve yandaşlarının sokaktaki vatandaşın kafasında oluşturmaya çalıştıkları bu iktidar verdiği sözlerini yerine getiren bir iktidardır algısı beyhude bir çabadan başka bir şey olmuyor. İsterseniz siz
evet,
devam edin.
Mektup evet, dinleyicimiz mektubuna şu şekilde devam ediyor. İktidarın başkanlık sistemiyle ilgili bir vaadi vardı. O ne oldu? Başkanlık sistemine geçince uçtuk mu? Her şey yoluna mı girdi, yoksa her şey rayından mı çıktı? Sokaktaki vatandaş 20 yıldır bu iktidarın verdikleri sözler ve yaptıkları icraatlar ile yatıp kalkmıyor olsa istedikleri kadar algı oluşturmaya çalışsınlar. Ancak her şey göz önünde. İktidar sözcüleri ve yandaşları kaç kez enflasyon düşecek mesajı verdiklerini hatırlıyorlar mı acaba? Yaza girerken kış aylarında enflasyonun düşeceği, kışa girerken de yaz aylarında düşeceği söylendi. Ama hala dünyanın en yüksek enflasyonu ülkelerinden biri haline gelmiş bulunmaktayız. Evet, yoksa bu saydıklarımız iktidarın verdiği sözler olarak kabul edilmiyor mu? Ha bir de Temmuz ayında atak sözü vardı. Bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir ataktan söz ediliyordu. O ne oldu? Dünya hayranlıkla mı izliyor yoksa bunlar ne diyor ya diye şaşkınlıkla mı izliyor? Ne dersiniz? Gerçekten düşünmesi gereken bir konu burada da yine iktidar ve verdikleri sözler, vaatler uyulması gereken gereklilik olduğuna burada işaret etmek istiyoruz. İnşallah öyle olur diyoruz. İktidardakiler, yetkililer inşallah duysun dinleyicilerimizin isteklerini. Tabii. Evet, dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını bekliyoruz. Vaktimiz de daralmış bulunuyor. Diğer mektuplara inşallah daha sonraki programlarda değiniriz.
İnşallah.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Ali Çavuş, Nagihan Yılmaz ve Hande Dursun isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yaratılışın gerçeği.
Değerli dinleyiciler, Yaratılışın Gerçeği isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde kuşların özelliklerini ele alacağız. İnsanların birçoğu kendi yaşamlarında temel ve ortak soruları tecrübe etmişlerdir. En yüzeysel insanlardan derin bakışa sahip düşünürlere kadar herkes yaşamının belirli kesitlerinde bazı sorularla karşı karşıya geliyor. Bu sorular defalarca göz ardı edilse bile en sonunda onları düşünmekten başka çare bırakmıyor. Yaradan ve yaratılış, ayrıca yaratılış dünyasında bir yaradanın varlığının anlaşılabileceği sorusu insanın en temel soruları arasında yer almaktadır. Nitekim birçok felsefe akımları İbrahim'i olan ve olmayan benzer sorulara cevap bulmaya çalışmışlar. İslam dini her zaman herkesi yaratılış konusunda düşünmeye davet etmiştir. Bu dizi sohbetimizde İslam dininin bazı büyük alimleri ve yorumcularının beyanatları ve düşüncelerinden yola çıkarak yaratılış dünyasına yeniden bakmak ve çevremizdeki varlıkların yaradanı bizlere ne kadar yansıtabileceklerini ele almaya çalışacağız. Sohbetimizde kuşların yaratılışını ele alarak varlık alemini yaradan Yüce Allah'ın izlerinden onu tanımaya çalışalım. Yüce Allah, dünyada insan ve hayvanlar gibi, canlı eşyalar gibi, cansız dağlar gibi, sakin ve huzurlu ve yıldızlar gibi birçok şaşırtıcı varlıklar yaratmıştır. Yüce Allah, yarattığı her şeyde kendi muazzam gücünü adeta sergilemiştir. Bu eşsiz yaratılış düzeni, Yüce Allah'ın gücünün büyüklüğü ve engin bilgisinin göstergesidir. Apaçık görünen bu kanıtların birisi, kuşların çeşitli türleridir. Kuşlardan bazıları yerdeki çatlaklarda, bazıları derelerin dibinde, bazıları dağların zirvesinde, bazıları da ormanların derinliklerinde yaşıyorlar. Kuşların rengarenk tüyleri, çeşitli gagaları, farklı fonksiyonları olan parmakları onların yaşam tarzına uygun şekilde yaratılmıştır. Şimdi hep beraber kuşların yaratılışındaki incelikleri ve sırları ele alalım. Kuşların yaratılış sırlarını ele almak için öncelikle biraz onların fiziksel özelliklerine değineceğiz. Doğanın bu ilginç varlıklarının yaratılışı onların gökyüzünde olmaları hedefiyle olduğu için bazı hususlara dikkat edilmiştir. Örneğin uçmaları için hafif yaratılmışlar. 4 el ve ayak yerine sadece 2 ayak, 5 parmak yerine sadece 2 parmak ve dışkı ile idrarlar çıkışları yerine sadece 1 çıkışları vardır. Kuşların kemikleri memelilerin kemiklerinden daha farklıdır. Memeli iskeletini oluşturan kemiklerin içi kemik iliği ile doludur. Kuşların kemiklerinin içi ise boştur. Boşluklu kemiklerin bazılarında oyuklar akciğerlere bağlı hava kesesi uzantıları içerir. Böylece kuş hızlıca ve kolayca uçmak için gereken oksijeni elde eder. Kuş kemiklerinin yapısal incelemesi sonucunda boşluklu olmasına rağmen toplam vücut kütlesine katkı açısından bakıldığında memeliler ile kuşlar arasında pek fark olmaması da yaratılışın şaşırtıcı bir diğer özelliğidir. Kuşların vücutlarının ön kısmı ince ve sivridir. Nitekim gemilerin de dalgaları yararak suda ilerlemesi için kuşlardan ilham alınarak böyle inşa edildiği biliniyor. Kuşların göğüs kısmı havayı yararken kanatlar ve kuyruklarındaki uzun tüyler onların havada kolaylıkla manevra yapmalarını sağlıyor. Onların bu özellikleri Yüce Allah'ın kuşların yaratılışındaki engin bilgi ve gücünü gözler önüne seriyor. Kuşlardaki uçuşun mükemmelliğini fark eden bilim adamları uçak, jet gibi hava ulaşım araçlarının yapımlarında direkt olarak kuşların yapılarını ve uçuş şekillerini model almaktadırlar. Thank you. Görünüşte kuşların uçuşunu zorlayan hiçbir sebep yok gibi görünmektedir. Oysa aerodinamik bilimine göre havada uçan herhangi bir cisim pek çok farklı güç tarafından maska altında tutulmaktadır. Bunlardan en bilinen güçler yerçekimi kuvveti, itme kuvveti, sürüklenme kuvveti, kaldırma kuvvetidir. Aerodinamik uçuş mekaniği gibi bilimlerin var olmadığı bir dönemde Kur'an'dan böylesine detaylı bilgileri kapsayan ifadelerin yer alması bir kez daha Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Nahl suresinin 79. ayetinde şöyle buyurulmakta. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş, musahhar kılınmış kuşları görmüyorlar mı? Onları böyle boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. Kuşların beslenme ve sindirim sisteminin ilk parçası ise gagalarıdır. Kuşlar genelde tohumlar, bazıları da etlerden beslenirler. Fakat besin maddelerini çiğneyemiyorlar. Bu yüzden insanlarda ve memelilerde dudak yerine onların sert ve sivri olan gagaları vardır. Besinlerini bu şekilde yerden toplarken veya etleri parçalarken kırılmaz. Üstelik onların gagaları kendilerini tımar etme, avlarını öldürme, toprakta yemlerini arama, pelikan gibi bazı türlerde yiyecek deposu ve yavrularını beslemek gibi çeşitli fonksiyonları da vardır. Bu arada kuşların dişleri olmadığı için çiğ ve sert etler ve tohumları yerken onların midesi olan taşlık besinleri sindirmelerine yardımcı oluyor.
Tahran Radyosu.
Kuşların üremeleri de Yüce Yaradan'ın engin bilgisinin bir diğer göstergesidir. Kuşların uçma özelliği nedeniyle eğer yavrularını memeliler gibi vücutlarında taşıyor olsaydı uçarken ağırlaşır ve uçmalarını engellerdi. Bu yüzden kuşların uçma özelliğine uygun olarak yumurtlamak ile ürüyorlar. Yumurtlama içgüdüsü ve özelliğine sahip genelde uçmakta olan kuşlar günler ve haftalarca kuluçka yatıyor ve yumurtalarının yetişmesini bekliyor. Civcivler yumurtadan çıkar çıkmaz da onları yine gagaları ile besliyor. Acaba kuşların yem toplayarak yuvasındaki civcivleri için kursaklarından çıkarıp onları beslemesini kim sağlıyor? Hiçbir düşünce ve mantığa sahip olmayan bu canlıların bunca zahmete katlanarak yavrularını besleme içgüdüsünü hangi güç ve tedbir sahibi onlara bağışlamıştır? Evet, Yüce Allah, Yüce Halık, Yüce Rahman, tüm lütuf ve cömertliğiyle kuşların yavrularını beslemelerini sağlıyor. Burada ilginç olan ise kuşların yumurtlamak için gagası ile kendine yuva yapmasıdır. Dişi veya erkek kuş tarafından yapılan yuvada dişi kuş kuluçka yatarken erkek kuş ise onun beslenmesine yardımcı olur veya dişi kuş bizzat beslenmek için yuvadan ayrılınca erkek kuş yumurtaları düşmanlardan koruyor. Şimdi sorulması gereken soru ise şu: kuşların düşünce yeteneği olmaksızın soyunu nereden ve nasıl devam ettirdiğidir. Yüce Allah'ın hikmetinden başka hangi güç ve yetenek kuşlarda bu içgüdüyü oluşturabilirdi? Bu arada yumurtaların da gelişme süreci Yüce Yaradan'ın bir diğer hikmet göstergesidir. Yumurtada sarı ve beyaz olmak üzere iki farklı sıvı bulunuyor. Sıvıların bir kısmı civciv yavruya dönüşürken geri kalanı ise onun beslenmesini sağlıyor. Yine Allah'ın hikmeti gereği kuş yavrusu belli bir sürenin sonunda gelişmesini bitirince yumurtanın sert kabuğunu yine iç güdüleri gereğince kırarak dışarı çıkmaya çalışır. Kuş yavruları tıpkı bir hapishanede gibi yumurtanın sert kabuğu içindeyken içeriden besleniyor ve yumurtanın içindeki besin maddesi de onun tam olarak gelişmesi için yeterli oluyor. Şimdi kuşların yaratılmasındaki bunca düzen, bunca tedbir, bunca önlem ve bunca zarafet ve incelik, Yüce Halık'ın sonsuz kudreti ve hikmetinin göstergesi değil midir? Bu kadar uyum ve güzellik rastgele, tesadüfen yaşanan bir dizi gelişmeler sonucu yaratılmış olabilir mi? Kuşların tüyleri de hayret verici bir yapıya sahiptir. İnsana düşünmeye sevk ediyor. Eğer bir kuş tüyünü mikroskopla incelersek karşımıza olağanüstü bir tasarım çıkar. Tüylerin ortasında bildiğimiz gibi uzun ve sert bir boru bulunuyor. Bu borunun iki tarafından da yüzlerce tüy çıkıyor. Bu tüylerin boyları, yumuşaklıkları ve muhteşem tasarımlarıyla kuşlara havada uçma özelliği sağlıyor. Kuşların ayakları da onların yaşadıkları ortama ve beslenme tarzlarına bağlı olarak birbirinden çok farklılık gösterir. Kuşlardan bazıları göletlerde yaşar, ayakları uzundur. Sanki oradan suyun içini gözetler gibi avını suyun içinde izler ve sessiz ve usulca ona doğru yürür. Eğer ayakları kısa olsaydı büyük ihtimalle yürürken karnı su ile temas eder ve suyun hareketinden ürken av oradan uzaklaşırdı. Tabii ki ayakları uzun olan kuşların yemlerine ulaşmaları için boyunları da uzun olur. Böyle olmasaydı yerden bir şeyler almaları mümkün olmazdı. Tabii gagaları da onların avlanmalarına uygun şekilde yaratılmıştır. Evet, bizlere ayrılan kısa sürede kuşların yaratılışındaki incelik ve zarafeti sizlere kısaca anlatmaya çalıştık. Bu canlıların yaratılışındaki olağanüstü özellikler Yüce Yaradan'ın gücünü yansıtıyor. Ve bu özelliklere dikkatlice bakarak düşünen her insan Yüce Allah'ın gücüne teslim olmak ve saygıyla eğilmekten başka çaresi kalmaz. Değerli dinleyiciler, yaratılış düzeninde daha fazla düşünmeyi niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ederken bugünkü sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ikili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gidiyor. İran halkın uyanıklığı sayesinde düşmanın küresel medya savaşı yenilgiye uğradı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutan Yardımcısı son sıralarda ülkede yaşanan olaylarda 60 şehit ve 5000'den fazla yaralıyı düşmanların fitnesinin bir sonucu olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Batı'da insan hakları savunduklarını iddia edenlerin yaygarası, yasalardan kaçışların göstergesidir açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, pazartesi akşamı Güney Kore Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi. İran petrol artışın ihracatında artış yaşandı. Türkiye'nin ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz Rus tahılı gönderme vaadi ve Türkiye Amerikan savaş uçaklarından vazgeçmiyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-098-21-22-01-36-82, ayrıca 0-098-21-22-01-36-82 veya 0-098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.